Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi bu akşam da stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk, teşekkür ediyorum İbrahim Bey, sağ olun.
Evet, yine bir medeniyet coğrafyamız programında bu coğrafyada yaşanan son haftada gelişen hadiseleri sizinle enine boyuna konuşacağız, tartışacağız. Hocam geçen hafta yaşanan sıcak bir gelişmeden, Türkiye'ye yönelik bir saldırıdan başlayalım müsaadenizle. Cumartesi günü sabah uyandığımızda maalesef 9 şehit haberiyle güne başlamıştık. Pençekilit bölgesinde yapılan bir saldırı neticesinde askerlerimiz şehit oldu. Daha önce de yine yılın son günlerinde buna benzer bir saldırı gerçekleştirilmişti. Bir sızma girişimiydi ve orada da 12 askerimiz şehit olmuştu. Evet, bu saldırıları müsaadenizle konuşalım. Tam da Türkiye'nin uluslararası arenada etkin olduğu bir dönemde terörle mücadelesinde başarıya ulaştığı bir süreçte Pençekilit Harekatı bölgesinde Irak'ın kuzeyinde askerlerimize yönelik sızma girişimleri oldu. Sisli puslu havaların böyle beklendiği ve fırsat kollandığı günlere denk getirildi bu saldırılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırı sonrası söz konusu terörle mücadele ülkemizin bekası, huzuru ve güvenliği olduğunda herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda. Bu işin ortası, gri alanı yoktur ifadelerine yer verdi. Yine bir güvenlik toplantısı yapıldı. Orada da teröristana müsaade etmeyeceğiz açıklaması yapıldı. Bu açıklamalar ve Türkiye'nin terörle mücadelesi ortada. Bu yapılanlar, bu olanlar, Türkiye'ye yönelik saldırıların arkasında neler var? Türkiye'nin bu terörle mücadele noktasındaki kararlılığı neyi ifade ediyor? Buradan başlayalım. Buyurun hocam.
Teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Geçen hafta programımızın olduğu saatlerde bu acı haber kamuoyuna düşmüştü. 9 şehidimiz ve yaralılarımız var. Evet. Üst bölgelerine yapılan saldırılar var. PKK'nın 1984 yılında başlayan bu kanlı eylemlerinden biliyoruz ki kış döneminde genelde mağaralarına çekilirler. Evet. Eylemlerini bahar ve yaz aylarında yaparlar idi. Şimdi bu hem sınır ötesinde hem de karın, kışın, sisin, fırtınanın en yoğun olduğu bir dönemde yapılan bir saldırının mutlaka bir lojistiğinin, bir muhaberatının olması gerekir. Evet. Bunu bir kenara not düşelim. Zaten Türkiye en üst perdeden gerek Dışişleri Bakanlığı, gerek istihbarat, gerek de Cumhurbaşkanlığı makamından şunu söyledi. Biz bu saldırının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz ve bu tamamen Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in, evet, bir hem haber hem silah hem lojistik desteğiyle olan bir saldırıdır. Peki bu saldırının hedefi neydi? Türkiye'yi sınırları dışında bulunan üsleri vardır. İşte Pençekilit operasyonları vardır. Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye'nin Fırat Kalkanı'yla başlattığı, en son işte Zeytin Dalı Harekatı, Afrin ve benzeri harekatlarla oradaki askerlerimizin sınırlarımızın dışından Türkiye'ye gelmesini hedefleyen bir, evet, saldırıdır bu. Türkiye'nin içerisinde de buna teşne olan maalesef kişiler, kurumlar, kuruluşlar ve milletvekillerinin olduğunu, hı hı, biliyoruz. Yani Türkiye'nin ne işi var? İşte Irak'ta ne işi var? Suriye'de. Ama hiç kimse şunu sormuyor. Yani Amerika'nın, Rusya'nın ve dünyanın birçok ülkelerinin bu Orta Doğu coğrafyasında ne işi var sorusunu, evet, sormamız gerekiyor. Şimdi sınırımızda bir problem var. Irak ve Suriye sınırı doğal bir sınır değil. Mesela Suriye sınırını biz demiryolu hattını esas almışız. Yani bir yerleşim birimi düşünün. Kuzey tarafı Türkiye'de, güney tarafı Suriye'de kalmış. Yani bunun çok örnekleri vardır haritadan baktığımızda. Evet. Irak sınırı deseniz o Güneydoğu Torosların hemen hilal şeklinde kıvrım olarak İran-Türkiye sınırından güneye indiği bir noktada çizilmiştir ve hiçbir doğal yönü yoktur. Bu nedenle bu sınırda bir problem varsa Metehan'dan Kubilay'a kadar eski Türk geleneğinde şöyle bir söz vardır. Sınırda bir sıkıntı varsa o sınırı ötesine geçmek lazım. Yani geriye çekilerek değil,
evet,
ileriye doğru hamle yaparak o sınırdaki sorunu çözmek lazım. Ve Türkiye'de gerekeni söyledi. Biz dedi bu geçici üslerimizi kalıcı hale getireceğiz. Ve Türkiye sınırdan 30 kilometreye kadar olan alan kontrolünü eksik kalan noktalarında tamamlayacağını, evet, bütün dünyaya deklare etti. Biz bunu yaparken de terörün önünde, arkasında, yanında kim varsa onu Amerikalı veya İngiliz, Fransız olduğuna bakmaksızın gerekeni yapacağız mesajını verdim. Bu yönüyle baktığımızda Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminden sonra askerin en zayıf olduğu, çünkü mevcut askeri hiyerarşide üçte birine yakını emekli edildiği bir dönemde Fırat Kalkan Harekatı'nı başlattı ve başarıyla sürdürdü. Ayrıca bize hep bu PKK'yı, YPG'yi, PYD'yi silahlandırırken argümanları neydi? Biz DAEŞ'e, IŞİD'e karşı bunları güçlendiriyoruz. Halbuki Amerika'nın hava bombardımanlarının dışındaki Musul'u yerle bir ettiler DAEŞ bahanesiyle. Halbuki Elbap'ta kara muharebelerinde 4000'e yakın DAEŞ'liyi yok eden Türk askeridir. Onun dışında da dünyada bu kadar koalisyon kuruldu, Amerika'da dahil, Türkiye'nin verdirdiği zayiat kadar DAEŞ'e başka bir
ülke
herhangi bir zarar verdirmedi. Bu nedenle Türkiye artık bu tiyatronun bitmesini istiyor ve arkasından şu operasyona girişildi. Sadece terörle mücadele ederek, terörist öldürerek değil, o terörün kaynakları, lojistiği, yani Lafarge'in çimento fabrikasından, evet, tutun da petrol rafinerlerine, evet, o PKK'lı teröristlere giyim, evet, sağlayan o
dikim üretim merkezleri,
atölyelerine, hı-hı, varıncaya kadar, yani çok devasa değerde zarar verildi. Çünkü biz biliyoruz ki Batılılara, Siyonistlere ve bu küresel kapitalistlere canından çok malı kıymetlidir. Nasıl ki Hayber'de hurmalıkları, evet, kesme misali, bu bizim SİHA'larımız vasıtasıyla geçen haftadan bu yana Suriye'nin kuzeyindeki lojistik merkezlerine, evet, verilen zarar epeyce bir canlarını, hı-hı, yakmışa benziyor. Evet. Ve Türkiye bunu artırarak sürdüreceğini, hı-hı, ve burada terör ristanı kurdurmayacaklarını, çünkü Netanyahu'nun ve İsrailli bir takım yetkililerin ifadesi şu: İsrail sadece diyor nehirle deniz arasında değil, tarihi Filistin toprakları, şu anda Şeria Nehri vardır Lut Gölü'ne dökülen, hı-hı, o Şeria Nehri ile Akdeniz arasında kalan bölge asıl Filistin'dir ve Batı Şeria ve Gazze'nin işgal altında bulunduğu bölge. Evet. İsrail diyor ki bu Şeria Nehri ile Akdeniz arasında kalan yer değil diyor. Biz diyor Büyük İsrail'i kurmak için Zagros Dağları'na kadar, İran sınırına kadar, hmm, olan yerde önümüzde diyor. Bak önümüzde seküler PKK'lı o Kürtlerin kurdurdukları bir çakma bir siyasi yapı oluşturacaklar. Sırtlarını Akdeniz'e verdik ve önümüzde diyor bizi durabilecek. Bakın Irak'ı paramparça ettiler. Suriye, öyle, kendi içerisinde. Lübnan'da bir devlet yapısı kalmadı ve karşılarında durabilecek iki tane sağlam devlet var şu an. Biri İran, biri de Türkiye. Bu nedenle PKK'nın, YPG'nin veyahut da bütün bu türevlerinin yapmaya çalıştığı şey de bu ülkeleri zayıflatmak, evet, ve kendi içerisinde parçalanmaya doğru gitmesini yapacak. Yani tamamen İsrail'e taşeronluk yapan bir örgüt olduğunu buradan ifade etmek mümkündür.
Evet hocam, yeni harekatların gündemde olup olmadığı da tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 141 hedefin vurulduğunu, 81 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtelim. Son terör saldırısının ardından bir de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir uyarısı var. Talebani bölgesine yönelik Bakan Fidan, KYB'nin PKK'ya karşı tutumu değişmezse ileri tedbir almak tereddüt etmeyeceklerini dile getirdi ve Bafel Talebani'nin burada hedef olarak gösterildiği ifade ediliyor. Kimdir bu Bafel Talebani ve Talebani'nin o bölgenin PKK ile ilişkisi nedir? Bir kez daha sormak isteriz.
Şimdi her şey aslında Irak'ın 3 Ağustos 1990'da Kuveyt'e saldırması, Kuveyt'i işgali, arkasından 1. Körfez Savaşı ve daha sonra 2. Körfez Savaşı'nda Saddam'ın devrilmesi ve bu süreç içerisinde çekiç güç adı altında 36. paralelin kuzeyinde kalan Irak'ın bu Türkiye sınırına yakın bölgesinin uçuşa yasak hale getirildi. Irak ordusu buraya giremedi ve 1990'lı yıllar başına rahmetli Necmettin Erbakan'ın sık sık dile getirildiği burada bir küçük İsrail kuruluyor. Yani adına Kürdistan falan diyorlar ama aslında olan bir yavru bir İsrail burada oluşturuluyor denmişti. Ve gerçekten de 30 yıl sonra baktığımızda benzer şeyler görüyoruz. Şimdi 36. paralelin kuzeyi dediğimiz bölgesel Kürt yönetiminin denetiminde olan ve Irak toprakları olarak görülmesine rağmen orada yaşayan insanların mesela Kürtçenin yanı sıra İngilizceyi şakır şakır konuşuyor oradaki okumuş yazmış kesim ama Arapçayı bilmiyorlar. Yani Irak vatandaşı fakat Arapça konuşamayan garip bir yapı. Amerika'nın en büyük bölgesel üsleri, en büyük üniversitelerin orada olduğu ve Bafel Talebani ve kardeşinin Celal Talebani çocukları, Kubat Talebani'nin bu 90'lı yıllardan itibaren İngiltere'ye, Amerika'ya götürülüp orada bir takım eğitimden geçirildiğini, şu anda da hem askeri hem istihbarattan sorumlu kişiler olduğunu, çünkü o bölgede silahı ve parayı elinde bulunduran gücü sağlıyor, yönetimi, denetimi altına alıyor. Şimdi bu bölgesel Kürt yönetimi dediğimiz Irak'ın kuzeyinde bulunan bölgenin Türkiye sınırına yakın olan kısmında Barzani bölgesi var. Erbil bölgesi. Buradaki yaşayan halkın da büyük bir kısmı Halid-i Bağdadi döneminden de biliyoruz. Orasında Nakşibendi kültürü çok yoğundur. Ve o bölgenin Türkiye ile olan ilişkisi tarih boyunca hep yakın olmuştur. Şu anda da Celal Talabani'nin çocukları İran'la hep iyi ilişkiler içerisinde olmuşlardır. Yani tarih boyunca Talabaniler İran'la, Barzaniler Anadolu'yla ve Türkiye ile yakın ilişkiler olmuştur. Bu tarihi süreçte bugün de devam ediyor. Ve Kürdistan Demokrat Partisi lideri Neçirvan Barzani şu anda aslında bu bölgenin tamamının başbakanı olarak kabul edilmekle birlikte şu anda PKK ile işbirliği yapan Talabaniler, Barzaniler de bypass ederek bölgeyi tamamen kontroller altına alıyor. İşte bunu gören Merkezi Irak hükümeti ve Barzani yönetimi Türkiye'nin pençe kilit operasyonunun Irak'ın kuzeyinde yapılmasına zımni onay verdiler. Yani şu anda Türkiye sınırdan 30-40-50 kilometre içlere kadar gidip operasyonlar yapabiliyoruz. Hem Merkezi Irak hükümeti hem de Barzani zımni mutabakatını aldılar. Çünkü daha büyük bir tehdit olan PKK'nın, İsrail'in, Amerika'nın, İran'ın ve maşası olan Talabani'nin burada etkin olduğunu gördüler. Şimdi Türkiye Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla ayağını denk almazsa Süleymaniye Havaalanı'nın içerisinde zaten bir drone üssü vardı bunların. O bombalandı ve hava koridoru kapatıldı. Bu Süleymaniye merkezli bu Talabani güçlerine. Yani bunlar orada yasal bir statü kazanmışlar Irak içerisinde. Anayasal bir işte bölgesel Kürt yönetimi diyorlar. İşte bundan faydalanan Talabani'nin çocukları PKK ile, Amerika ile, İsrail ile artık çok aleni işbirliği içerisindeler. Bir kısmı mesela Sincar'da olmak üzere Kandil'le birlikte Türkiye aleyhindeki bütün faaliyetlerin arkasından bunların çıktığını görüyoruz maalesef. İşte bu nedenle Türkiye Talabani güçlerine en üst perdeden şu mesajı verdi. Yani biz sadece Türkiye sınırında Suriye'ye ve İran kuzeyine operasyon yapmakla kalmayız. Çünkü Talabani bölgesi 100 kilometre ve daha fazla güneyde evet. yer alıyor. O bölgelere de gereken operasyonu yapmaktan geri durmayacağını en açık bir dille ifade ettiğini görmekteyiz.
Peki hocam. Tabii Türkiye'nin terörle mücadelesinden bahsettik. Bu bölgenin ne kadar ısındığını bu son yaşananlarla görmüş olduk. Şimdi hocam bölge hakikaten kazan gibi kaynamaya başladı. Önce İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, sonrasında Kızıldeniz derken şimdi de Pakistan ve İran arasında karşılıklı bir füzeleşme başladı. Aynı zamanda İran sadece Pakistan'a saldırmadı. Erbil'e de saldırdı. Bunu da not olarak ekleyelim. Şimdi durup dururken olan şeyler değil bunlar mutlaka ama neye dayanıyor İran'ın Pakistan'a saldırısı? Sonrasında Pakistan'da misillemede bulundu İran'a. Ortadaki sebep ne? Bunun Gazze'de yaşananlarla bir ilgisi var mı? Buradan yola çıkarak soralım hocam.
Şimdi unutursam hatırlatın. Üç tane konu başlığı var. İran,
evet.
Gazze ve Belucistan konusu.
Evet.
Önce İran'dan başlayalım. Bu 7 Ekim'de Gazze'de evet. patlak veren bu saldırılar ve sonrasında gelen İsrail soykırımıyla birlikte ne tesadüftür? Ta İran İslam devriminde 1979'dan sonra Amerika İran ilişkileri hep gergindir.
Evet.
Ve İran'ın uluslararası bankalardaki paralarını bloke eden Amerika bunun yaklaşık 5 ile 7 milyar dolar kısmını blokajını kaldırdı. Yani İran'a bir jest yaptı.
Evet.
Bunu bir kenara not edelim. İkincisi Hizbullah Lübnan'da Suriye'deki Esad rejimi, Irak'taki o merkezi hükümet,
evet.
Yemen'deki Husiler, hatta Bahreyn'deki o Şii halka varıncaya kadar İran'ın 5 Arap ülkesi içerisinde bir takım aparatların olduğunu biliyoruz. Gazze'de soykırım olurken şu anda herkes şunu bekledi. Hasan Nasrallah'ın, Lübnan Hizbullah'ının yeni bir cephe açıp ki onun elindeki silahlar, füzeler çok daha etkiliydi.
Gelişmiş, evet.
Gelişmişti. Çünkü Gazze'dekiler bir soba tünelin içerisindeler. Yani evet. Ve tamamen kara deniz havadan abluka altındalar. Bu abluka olayı da 15-20 yıldan beri devam eden bir hadise. Ama Lübnan Hizbullah'a buna göre elleri çok daha rahattı. Bir cephe açmadılar. Sadece Husiler vasıtasıyla füze atıyorlar. Bu Ensarullah cephesi. Ve o atılan füzelerin sonrasında da İngiltere ve Amerika İsrail'in 20 binin üzerinde kadın çocuk demeden katletmesi, binaların 3'te 2'sinden fazlasını enkaz haline getirmesine ses çıkarmayan Amerika ve İngiltere sadece İsrail'e mal taşıyan birkaç gemiye saldırı olduğu için, bakın Husiler bütün gemilere demedi, İsrail'e giden evet. gemilere size saldırdıkları için
evet.
Yemen bombardımana tabi tutuldu. Demek ki İsrail'e giden bir yük gemisinin önemi
daha büyük.
İngiltere ve Amerika gözünde
25 bin
insanın hayatından ve 2 milyon 300 bin insanın yerinden yurdundan edilip 3'te 2'sinin evinin bombardımanla yok edilmesi, hastanelerin, okulların, evet. ibadet, bunlardan çok daha önemli olduğunu işte Batı'nın gerçek yüzünü burada görme açısından önemlidir.
Evet.
Peki İran'ın rolü nedir dediğimizde? İran görünüşte bakıyorsunuz İsrail'le birlikte en çok, yani İsrail'le en çok takışan ülke.
Evet.
Diyor ki İsrail'i yerle bir edeceğiz, yok edeceğiz. Ama İsrail'e düşen bir tane İran füzesi yok. İran'ın füzesi
nereye düşüyor?
Suriye'ye düşüyor.
Müslümanlara.
Irak'a düşüyor. Pakistan'a düşüyor. Ama evet. İsrail'e bir tane İran füzesi düşmedi bugüne kadar. Peki Bütün bu olaylardan sonra İran'ın desteklediği grupların yapıp ettiklerinden sonra bakıyorsunuz bir taraftan Gazze işgal edilirken diğer taraftan Babülmendeb Boğazı'na yani Süveyş Kanalı, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve bu Uzak Asya dediğimiz Japonya, Çin bölgesinden Avrupa'ya giden ve Mısır'ın büyük ölçüde gelir elde ettiği Süveyş Kanalı'nın yolu tehlikeye girdi. Mısır geçiş ücretlerinden büyük ölçüde zarar gördü ve Babülmendeb Boğazı'nda İngilizlerin ve Amerikalıların etkinliği arttı. Yani İran destekli Husiler füze gönderiyorlar ama füzeyi zaten İsrail havada imha ediyor. İsrail halkına herhangi bir zarar yok ama İsrail'e meşruiyet kazanıyor. Çünkü İsrail şu anda çok kötü sıkışmış durumda. 7 Ekim'de diyordu ki biz bu Hamas'ı yakın bir zamanda yok edeceğiz. Hı-hı. Amerika buna yılbaşına kadar süre verdi. Fakat şu anda Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Körfez ülkelerinde mekik diplomasisi yapıyor. Aynı şeyi Türkiye için de söylüyor. Hı-hı. Yani biz diyor ki artık İsrail'in Hamas'ı yok edemeyeceğine biz inandık diyor Amerika.
Evet.
Peki İsrail burada çuvallayınca bu kadar katliam, bu kadar soykırıma rağmen ne oradaki 2 milyon 300 bin Gazze'li Müslüman Filistinlere diz çöktürebildi ne de tünellerin içerisine girip
bir avuç
o mücahide
diz çöktürebildi.
Fakat bütün dünya genelinde bütün sadece Siyonistlerin değil o Yahudilerin, Musevilerin sinagogların altında ne menem işler çevirdiklerini, evet. Çocuk katliamı yaptıklarını, pedofili yaptıklarını, evet. Tacizin, tecavüzün ve şu anda Türkiye'de bile bu sinagogların altındaki tünel var mı yok mu tartışması bütün dünyada gündeme geldi. Ve İsrail şu anda Gazze'yi yok edeyim derken bütün dünya genelinde tam tersine Siyonistlere karşı, Yahudilere karşı insanların onların gerçek yüzlerini görmesi açısından önemliydi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de lanetlenen ve 4000 yıldan beri yerinden yurdundan defalarca sürgün edilen toplulukların Yahudiler olmasının sebebi çünkü bir mahallede otururken çocuklar kayboluyor. Bakıyorsunuz çocuğun kanını içiyorlar bunlar.
Evet.
Yani bu insanlar Rus olmuş, İngiliz olmuş, Fransız olmuş, Türk olmuş fark etmiyor. Bunlar nereye gitse inançları gereği fitne fesat çıkaran bir topluluktur. Bu nedenle de dünya bunların gerçek yüzünü görmesi bakımından önemlidir.
Evet. Belucistan meselesi hocam.
Belucistan'a da kısaca değinelim. Ondan sonra başka konuya geçeriz inşallah. Hı hı. Şimdi Belucistan, Pakistan, İran ve Afganistan sınırları içerisinde kalan bir bölge. Bir ucu Umman Körfezi'ne kadar dayanıyor.
Evet.
Ve burası Umman Denizi'nde 1000 kilometreden fazla sınırı olan ve Pakistan'ın Gwadar Limanı'nın bu Karaçin'in batısında yer aldığı, bu Gwadar Limanı'nın özelliği de Çin'den Orta Doğu coğrafyasına gelen demir yolu hattı ve bu limandan Afrika'ya ve Orta Doğu coğrafyasına Çin'in bir etkisi vardır. Şimdi bu füzeler savaşı oldu. Oraya füze atıyor ama şunu bilmemiz lazım. Bölgede en güçlü aktör Hindistan'dır ve Hindistan'ın arkasında
Amerika var.
Pakistan geliyor sonra nükleer Hindistan ve evet. nükleer Pakistan'ın arkasında Çin vardır. Çünkü ekonomik olarak bir entegrasyona içerisindeler. Üçüncüsü İran vardır. İran'ın arkasında Rusya var. Bakın İran Rusya'yla, Pakistan Çin'le, Hindistan Amerika'yla şu anda çok sıkı iş tutuyor. Türkiye ise bir taraftan NATO ülkesi yani Batı blokunda yer alırken Batı tarafından her defasında aldatılmış, yolda bırakılmış, ihanete uğramış
sırtından
hançerlenmiş ve en son işte bu şehitlerimizle birlikte
evet.
de yani bu noktaya gelmiş durumdayız. Peki Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinin Türkiye gibi çok büyük bir ülkeyi ve stratejik öneme sahip olan bir ülkeyi bu şekilde bir takım ihanet ederek bir avuç teröriste arka çıkmasının arkasında bir stratejik menfaat yoktur. Bakın altını çizerek söylüyorum. Ne Avrupa'nın ne Amerika'nın PKK'yı desteklemekten bir çıkarları yoktur. Bu çıkarın yegane sebebi Siyonistlerin etkisinde kalmalarıdır. Çünkü Büyük İsrail'i kurmaları için orada bir seküler Kürt devleti adı altında küçük bir İsrail'i kurmaları gerekiyor ki o ikisi arasında kalan bölgeyi de zaten İsrail çok kolay bir şekilde yutabileceğini düşünüyor. Bu nedenle de sırf bakın İsrail'in dünyada ne kadar etkili olduğunu anlamak için geçtiğimiz programlarda da söyledik. Bütün siyasilerin kasetleri vardır.
Evet.
Bizim FETÖ'cüler de onlardan kopyaladığını biliyoruz. Herkesin kaseti vardır. Adam diyor ki sallıyor. Bak diyor senin şöyle bir kasetin var. Bunu ifşa edersem dünyaya rezil olursun. Tutmuşlar Almanya'dan Kanada'ya, Brezilya'dan Fransa'ya, İtalya hepsinin bir şekilde adam bir yerden bağlamış. Bu nedenle de Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün'de şu açıklamayı yaptı. Bakın dedi İsrail'in güvenliğinden bahsediyor herkes. Şu anda diyor İsrail'in güvenliğinden daha çok bölge ülkelerinin güvenliği söz konusu. Çünkü İsrail'in yakın bir gelecekte Lübnan'a, arkasından Ürdün'e, Suriye'ye tabii ve diğer Arap ülkelerine saldırmayacağının, onları işgal etmeyeceğinin bir garantisi yok. Ve Türkiye devleti içinde en yakın tehdidin şu anda İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söylemek için yani çok fazla strateji bilmeye gerek yoktur. Yani biz hep yıllarca Rus tehdidiyle, Yunan-Ermeni düşmanlığıyla aklımızı böyle bulandırmaya çalıştırdılar ama yani Yunanistan'dan, Ermenistan'dan düşman olsa ne olur? Ateş olsa cürümleri kadar yer yakarlar ama Türkiye için şu anda İsrail'in, çünkü İsrail ile 23 bin kilometre karelik bizim Trakya kadar bile bir alan toprağı vardır ama bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün
imkanları
bir şekilde kumpasla, şunla bunla ellerine geçirmişler ve yazı gelse de tura gelse de Amerika Birleşik Devletleri seçiminde
kazanan bakın, İsrail
Trump
oluyor.
Kazanıyor. Damadı Kushner
Yahudi
Kudüs'ü başkent ilan etti. Şu anda mevcut Demokratlar Biden yönetiminde bakıyorsun yine İsrail'in ve Siyonistlerin elinde oyuncak olmuş bir Amerika'dan bahsediyoruz. Aynı şey Fransa için Almanya devlet başkanı, Almanya deve dişi gibi bir ülke yani utanç verici bir şekilde yani
İsrail'in yanındayız diyor.
Siyonistlerin oyuncağı olmuş durumda. Evet. Bu da dünya tarihi açısından not düşülmesi gereken bir konu. Ha Belucistan konusuna gelecek olursak Belucistan'ın bir kısmı Pakistan'dadır ve Pakistan topraklarının %44'ünü oluşturuyor. 347 bin kilometre karelik bir
neredeyse
bölümdür
yarısı.
Ve 13 milyon civarında bir nüfus var Belucistan'da. Belucistan'ın bir bölümü de İran'dadır. İran'ın da 32 eyaletinden biridir ve bu 32 eyaletinden alan bakımından en geniş olanıdır. 181.785 kilometre karelik bir alan kaplıyor. İran'da ise Sistan Belucistan olarak geçiyor. Kuzey Sistan bölgesi çöl konumundadır. Evet. Belucistan dediğimiz bu Umman Körfezi'ne yakın olan yerler biraz daha nemli şeye göre o Sistan bölgesine göre ve İran Belucistan'ında Sünniler çoğunluktadır. İran Şii bir devlet olmak üzere olmasına rağmen Beluciler Sünnidir. Kuzeydeki o Sistan bölgesinde bir kısım Şii Sistaniler var ama bunların sayıları da çok fazla değildir. Merkezi Zahidan bölgesidir ve kuzey güney topladığımızda İran sınırları içerisinde 3-4 milyon civarında Sistan Belucistan bölgesinde nüfus vardır. Bir de İran'ın güney bölgesinde Belucistan bölgesi vardır. Yani nasıl ki bizim Kürtlerin Türkiye'de, İran'da, Suriye'de, Irak'ta bu 3-4 bölgeye dağılmış olduğu gibi işte bu Belucilerin özelliği de göçebe, kabile sistemine dayanan bir şey vardır. Kurak bir coğrafya ve mesela Pakistan bağımsızlığını ilan ettiğinde yani İngiliz sömürgesi kalkıp da 1948'de Hindistan, Pakistan ayrıldığında mesela Pencap eyaleti bayağı bir zenginken diğer eyaletler tarım potansiyelleri ve benzeri özellikleri yönüyle bu Sistan bölgesi, Belucistan bölgesi Pakistan'ın da en geri kalmış en fakir bölgesi. Yani Türkiye'nin Marmara bölgesiyle Doğu Anadolu bölgesi gibi karşılaştırdığımızda işte bu bölgenin biraz da doğal şartlarından dolayı yani yarı kurak, çöl, tarım alanı pek fazla yok, su kaynakları sınırlı ama doğal gaz rezervlerinin olduğu keşfedildi son zamanlarda. İşte tam da Amerika'nın petrol gaz bakımından zengin, etnik ve mezhebi olarak farklılıklar olan bölgeleri kaşıması gibi. İşte Belucistan dediğimiz coğrafyanın demek ki batısı İran'da, doğusu
Pakistan'da,
kuzeyi Afganistan'da. Ve bu coğrafyanın insanların büyük bir kısmı Sünni Müslümanlardan oluşuyor. Yarı göçebe, hayvancılık ağırlıklı bir geçim kaynakları vardır. İran'ın da yine en geri kalmış hem Pakistan'ın hem İran'ın en geri kalmış bölgelerinden biri. İşte burada bir takım
silahlı çıkıyor hocam.
Buradaki konu şu, nasıl ki DAEŞ geliyor İslam devleti kuracağız diye Fransa'daki gariban Müslüman o gettolardaki aileleri hanımıyla çoluk çocuğuyla Suriye'ye çağırdılar. Biz burada İslam devleti kurduk diye. İşte orada bir takım istihbarat örgütleri oradaki fakir göçebe halka diyor ki niye diyor siz özgür Belucistan'ı kurmuyorsunuz? Hem de diyor İslam devleti olsun. Ve bunlara silah veriyorlar, teçhizat veriyorlar. Bir takım lojistik destek veriyorlar. İşte İran'daki Sistan Belucistan bölgesini İran hükümetine karşı Pakistan'da da benzer şeyler vardır. Pakistan için ise denize açılan yani Karaçi'nin hemen batısında yani Belucistan'ın elinden gitmesi demek Pakistan için hayati bir öneme sahiptir. Dolayısıyla işte Amerika'nın tam da arayıp bulamadığı bir coğrafya burası. Yani mezhebi olarak İran'dan Sünni Şii meselesinden stratejik olarak Pakistan'dan orayı kopardığında Gwadar bölgesi Çin'in işlettiği liman Belucilerin eline geçmiş olacak ki bu da Pakistan için ve hem de Çin için kabul edilmez bir durum. Yani bir taşla birden fazla kuş vurma operasyonudur. İran'ın durup dururken Pakistan'a füze fırlatması aklen mantıken mümkün yani kabul edilecek bir şey değildi. Pakistan'da kardeş bir ülke olarak nitelendirdi ve karşılığında bir füze de o fırlattı.
Yani gerilimi tırmandırma niyetinde değiliz dedi Pakistan aynı zamanda.
Yani ben kişisel görüşümü söyleyeyim. Evet. Ne İran'ın ne de Pakistan'ın birbiriyle savaşmayı göze alabileceklerini ben asla ihtimal vermiyorum. Çünkü Pakistan nükleer silaha sahip bir ülke. İran bölgede büyük bir askeri güçtür. Yani bu iki ülkenin savaşması demek yani felaket ötesi bir şeydir. Evet. Tam Amerika'nın İsrail'in avucuna ovuşturarak beklediği bir durumdur. Ama bunun en önemli sonucu aslında İran'la Pakistan'ın savaşması değil. Gazze'deki katliamın üstünün örtülmesi, dünya kamuoyunun bakın bir hafta tuttuk işte Fenerbahçe Galatasaray maçının iptal olmasını konuştuk. Birileri provokasyon yaptı Riyad'daki maçı konuştuk. Bir hafta işte İran kuzeyinde Mehmetçe'ye yapılan saldırıyı konuştuk. Evet. Şimdi karşılıklı füzelerin atılmasını konuştuk. Babülmendeb Boğazı'ndaki o gemi trafiğini konuştuk ama sonuçta Gazze'de kuzeyden güneye gidin güvenli bölge dediler. En son Han Yunus ve Mısır Refah kapısına sıkışan yüz binlerce insana rastgele ateş ediliyor. Günde ortalama 200 insan kadın çocuk demeden katlediliyor ve dünya kamuoyunda da bu normal hale geldi. İşin en vahim tarafında bu olduğunu söyleyebiliriz. Evet.
Daha bakın Gazze'yi konuşamadık. Evet. Programımızın ilk bölümü bitti. İkinci bölümde inşallah konuşacağız değerli dinleyenlerimiz. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın akabinde tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla ikinci bölümde tekrar birlikteyiz ve devam ediyoruz. Yine önemli gündem başlıklarını sizinle paylaşmaya, konuşmaya. Hocam 105. gündeyiz Gazze'nin soykırıma tabi tutulmasının üzerinden tam 105 gün geçmiş. 25 bin dolayında insan maalesef şehit edildi. Yaralananların sayısı işte 100 bine doğru gidiyor maalesef. Dünya hala sessiz, suskun ve seyretmeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıların 2025'e kadar devam edeceğini söylüyor. Ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu dün. Suudi Arabistan'da normalleşmeye dikkat çekti ve Gazze'den çıkışın bu normalleşmeyle olabileceğini iddia etti. Bu ne anlama geliyor? Bunu da soracağız. Ve az önce siz de ilk bölümde son demlerde şunu söylediniz. Yaşanan bütün hadiseler biraz Gazze'yi unutturmaya yönelik İsrail'in lehine işliyor dediniz. Hakikaten öyle mi? Buradan devam edelim. Saldırılar gerçekten de 2025'e kadar devam eder mi? Bir son verilemez mi? Geçen hafta malumunuz Güney Afrika Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'i yargılatmayı başarmıştı. Onun neticesi bekleniyor. Yine bir gelişmede 50 avukat, yine Güney Afrikalı yaklaşık 50 avukat İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara ortak oldukları gerekçesiyle ABD ve İngiltere hükümetine de dava açmaya hazırlanıyormuş. Bunlar ne anlama geliyor?
Şimdi öncelikle bugün 15. Cuma namazı.
Evet.
Mescid-i Aksa'da, bakın Gazze'de değildir Mescid-i Aksa'da, o Kudüs'te.
Hı hı.
Batı Şeria ve Ürdün Vakıflar Müdürlüğü'nün kontrolünde olması gereken Mescid-i Aksa, ki Müslümanların üçüncü mescididir. Kabe-i Muazzama, evet, ve Medine-i Münevvere'den sonra. Ve burada cuma namazı kılmaya gelen insanlara akla hayale gelmedik eziyetler yapılıyor. Üzerlerine kirli su, lahım suyu püskürtülüyor. Şimdi bunu bir kenara not edelim. İsrail Batı Gazze şeridinden bir takım askerlerini geri çekti deniyor. Bunun iki, evet, sebebi vardır. Birincisi, daha yıkacak bina kalmadı ortada.
Hı hı.
İki, karşılarında savaşacakları bir ordu yok. Çünkü Kassam mücahitleri tünellerin içerisinde. Bunların da tünele girecek cesareti yok.
Evet.
Siviller de zaten öldürmeler için havadan bombardıman yapmaları yetiyor. Ve çektikleri askerlerin önemli bir kısmını Batı Şeria'ya, oradaki Cenin, El Halil başta olmak üzere de oradaki şehirlerde insanlar üzerine bir takım katliamlar yapmak üzere çekildiğini söyleyebiliriz. Şimdi burada Güney Afrika'nın çok böyle saygıdeğer, onurlu bir duruşu var. Çünkü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde daha 2000'li yıllara gelinceye kadar, 90'lı yıllara gelinceye kadar ırkçı, apartheid bir rejim söz konusuydu İngilizlerin,
evet,
etkisiyle. Ve şu anda mevcut Güney Afrika yönetimi diyor ki bize bu ırkçı baskılar yapılırken en çok İngilizler ve İsrailliler bunlara destek vermişti diyor. Ve bu nedenle Güney Afrika'nın bu Gazze'deki soykırıma karşı bu kadar
hassas
olmasının sebebi, çünkü kendileri de aynı soykırımdan
geçtiler.
Uzunca bir dönem, evet, geçtiler. Ve mahkemede kullandıkları delillerin önemli bir kısmını da Anadolu Ajansı ve Türkiye tarafından, evet, fotoğraflanan, belgelenen, arşivlenen bilgiler, kanıtlar ve belgeler olduğunu belirtmekte, hı-hı, fayda var. Çünkü Türkiye o mahkemenin direkt üyesi olmadığı için o davayı açamıyor. Ama Güney Afrika'nın böyle bir hakkı olduğu için açtı. Sonuçta Güney Afrika'nın Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'yi de bu işin içine katmasının sebebi şu. Amerika bugün desin ki İsrail'e, yani eğer bu işgali, hı, sonlandırmazsan sana gereken füzeyi, silahı, para yardımını, desteği vermiyoruz desin, İsrail dımdızlak ortada kalır. Ve hala, hı, sürekli olarak, yani Gazze'nin tünellerine bir kıtım gıda bile gitmezken İsrail'e 7 Ekim'den bu yana akla ziyan silah, mühimmat ve
gıda
para desteği yapılıyor. Ve bu nedenle de bu İsrail'in yaptığı katliamlara sadece İsrail ve Netanyahu yönetimi değil, bakın halkın %90'a yakını destek veriyor İsrail halkının. Yarın bir gün Netanyahu gidince, yani bunu Netanyahu yaptı diyemezler.
Hı hı.
İsrail halkı da destekliyor bu katliamı. Artı Almanya başta olmak üzere bütün Batı ülkeleri, Amerika, İngiltere birinci derecede faildir, sorumludur.
Fransa.
Bunu tarihe not düşmemiz gerekiyor. Filistin'de bu katliamlar, kan, gözyaşı yaşanırken İsrail kapana kısılmış bir fare gibi, hem ekonomik olarak birçok kayıplarda bulundu, hem dünya nazarında gerçek yüzü ortaya çıkıyor, makyajlar, maskeler düşüyor, makyajlar dökülüyor. Hem de Hamas yok edeceğiz dedi ve öyle bir şey yapamadı. Hamas hala varlığını sürdürüyor. İşte buradan bir çıkış yolu bulmak için, yani bu Siyonistlerin öyle bir şeyde bu masa başı başarıları vardır ki yüzyıllardan beri, adam yenilirken bile bir şeyler kapma derdinde. Diyor ki ben diyor Gazze'den ateşkes sağlayıp çekilirken aynı zamanda diyor Suudi Arabistan'ı da avucumun içine alayım. Tıpkı Sina Yarımadası'nı 1967 savaşında işgal edip arkasından o çöllerden oluşuyor Sina Yarımadası. Sina'yı Mısır'a iade edip Camp David Antlaşması'yla Mısır İsrail'i tanıdı. Hı hı. Ve şu anda bakın bunca zulüm olurken Mısır ağzını açıp tek kelime edemiyor. Çünkü bu Sina meselesinden dolayı. Aynı şeyi Suudi Arabistan'a da yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ve gelecekte Çin'le Amerika'nın o bir kapışması olduğunda enerji kaynağına ihtiyaç duyuyorlar. Ve dolayısıyla nihai planda İsrail, İngiltere, Amerika üçlüsünün Suudi petrollerine çökme planları var. Bunu nasıl yaparlar, hangi şeytani planla yaparlar bilmiyoruz ama yani önümüzdeki 10 yıl içerisinde hedefler arasında bunun olduğunda şimdiden tarihe not düşmekte fayda var diye düşünüyorum.
Peki hocam, inşallah Gazze'de yaşananları unutmayacağız, unutturmayacağız. Gündemde tutmaya devam edeceğiz ve bu katliamlar sona erene kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu da belirtelim. Hocam, Kızıldeniz'de gerilim devam ederken ABD Husileri yeniden yabancı terör örgütleri listesine ekleme kararı aldı. Eğer bu saldırılar durursa tekrar çıkartırız ifadesi de yer aldı açıklamada. Buna da yer verelim ve bir başka konuya geçelim.
Şimdi buyurun. Husilerin Yemen'in önemli bir kısmını kontrol altında tuttuğunu biliyoruz. Yani alan bakımından dar fakat nüfus ve ekonomik kaynaklar bakımından önemli, başkent Sana başta olmak üzere. Ve bunu da İran'ın silahlarıyla, parasıyla ve gücüyle yaptığını biliyoruz. Suudi Arabistan Husilere karşı birkaç böyle operasyon yapmaya çalıştı. Hiçbir adım ileriye gidemedi ve hatta petrol tesislerine düşen füzelerle de dersini aldı, geri çekildi. Yani Suudi Arabistan'ın gücü Husilere yetmedi.
Evet.
Şimdi İran destekli bu grubu Amerika Birleşik Devletleri önce terör örgütü diyor, sonra geri kaldırıyor, seyre alıyor. Yani burada bir danışıklı dövüşün olduğunu ve İran'a rağmen bunların bir şey yapamayacağını, İran'da milli çıkarları doğrultusunda Gazze davasını, Filistin davasını çok rahat satabileceğini burada kendini göstermiş oldu. Bunu da tarihe not düşmekte fayda var. İran'ın milli çıkarları söz konusu olursa Kudüs'ü en çok konuşan İran'dır. En önce satabilecek ülke de İran'dır. Bunu da dipnot olarak düşelim. Bunun sloganını ve edebiyatını en çok İran yapar ama Kudüs'ün İsrail işgalinden kurtarılmasına yönelik de ne yaptığını bakmak lazımdır diye düşünüyorum.
Peki hocam. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor her şeye rağmen. Biraz sönük olsa da dünya gündeminde ama yine devam ediyor. Putin'in, Rusya Devlet Başkanı'nın çok önemli bir ifadesi var hocam. İstanbul'da Ukrayna ile vardıkları anlaşmanın Batı'nın Kiev yönetimini kışkırtması sebebiyle iptal olduğunu belirten Putin, ne kadar aptallar değil mi? Her şey 1,5 yıl önce bitmiş olabilirdi diyor. Yani İstanbul'da yapılan o barış görüşmelerinde aslında her şeyin bitmiş olabileceğini ifade ediyor Putin ama Ukrayna'nın Batı'nın gazına geldiğini ifade ediyor. Bunu daha önce de dillendirmiştik ama Putin'in söylemesi önemli. Neler söylersiniz?
Şimdi düşük yoğunluklu savaş, yani savaşın sürmesi ve her iki tarafa da kayıplar verdirmesi.
Evet.
Bu tam İngiltere'nin istediği, Amerika'nın istediği. Bir taraftan Rusya'yı bununla meşgul ederek zayıflatmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan Ukrayna Çernezyon toprakları ve dünyanın tarım potansiyeli bakımından birçok ürünün üretiminde dünya birincisi olan Ukrayna'nın dün itibariyle ben milli gelirine baktım. Kişi başına düşen milli gelir bakımından Avrupa kıtasında son sıraya düşmüş. Yani işte sayılıyorum Moldova, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ gibi ülkeler sayılıyor. Bunların en altına düşmüş. Yani bu savaşı çıkaran Zelenski acaba kime hizmet ediyor? Yani Ukrayna gibi yani yüz ölçümünün yarıdan fazlası ekilebilir arazi. Bakın Türkiye 800 bin kilometre kare civarında bir arazidir. 230 bin kilometre karesi ekili dikili arazilerden oluşuyor. Geri kalan işte dağlık araziler, yani göller, ormanlar vesaire. Ukrayna'nın bakın Türkiye'nin ye göre baktığımızda iki kattan daha fazla oransal olarak ekilebilir arazisi olan zengin ve demir-çelik sanayisi, nükleer santralleri olan bir ülkeydi. Avrupa'nın en fakir ülkesi haline geldi.
Evet.
Peki kim kazandı diyorsunuz? İşte onlara lojistik destek veren, bu savaşı çıkaran gizli eller Amerika ve İngiltere. Bu nedenle de Türkiye Rusya ile Ukrayna'yı İstanbul görüşmelerinde masaya oturttu. Yani savaştan çok kısa bir süre sonra barış olsaydı dünyada tahıl krizi, gıda fiyatları bu kadar çıkmazdı. Türkiye'nin de lehineydi. Çünkü o seçim öncesinde bu kadar pahalılık olmazdı.
Olmazdı, evet.
Ne oldu? Gıda fiyatlarının yükselmesi bütün dünyada bir kaosa sebep oldu. Bu önce korona ile lojistik zincirin kırılması, arkasından Ukrayna'nın işgali neticesinde tahıl krizinin ortaya çıkması,
gaz fiyatları, akaryakıt fiyatları,
enerji fiyatlarının artması bütün dünyanın bir dengesini bozdu. Şu anda peki bu krizden kim faydalandı diyorsunuz? Doğal gaz pahalanınca Amerika Avrupa'yı avucun içerisine aldı. NATO'nun şemsiyesi altına girmeye çalışan bir Avrupa oldu. Önceden İsveç, Finlandiya gibi ülkeler NATO'ya girme gereği duymuyorlardı. Şu anda NATO şemsiyesinin altına girmek için elinden gelen çabayı sarf ediyorlar. Ve sonuçta kazananın Anglo-Sakson ittifakı olduğunu söylemek mümkündür.
Evet hocam. Son olarak bizden bir haber paylaşarak nokta koyalım programımıza. Türkiye'nin uzay hayali gerçek oldu hocam. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı gece saatlerinde yapılan fırlatmayla uzaya yolculuğuna başladı. Bu yolculuk Türkiye'nin uzayda söz sahibi olması, ilk Türk astronotun uzayda olması ne anlam ifade ediyor? Bununla noktalayalım.
Simgesel bir takım anlamları vardır. Birincisi tabii ki uzaya ayak basmak her ülkenin hayalidir.
Evet.
Fakat Türkiye'de yıllarca başörtüsü mücadelesi yapılırken yani başörtüsünü takınca uzaya mı çıkacaksınız gibisinden böyle söylüyorlardı. İşte babası da asker olan ve annesinin başörtüsünden dolayı ordu evinin kapısından çevrilen bir annenin çocuğu uzaya gitti. Astronot oldu. Demek ki saçla sakalla insanların kılık kıyafetleriyle uğraşmak yerine Türkiye son 100 yılını bilime, teknolojiye, teknofeste ayırsaydı ki 90'lı yıllar Türkiye'nin 10 yılı kayıp heba olmuş yıllardır. Buradan da birilerine aslında simgesel bir mesaj verildiğini söyleyebiliriz. Her şeye rağmen biz diyoruz ki bir ülkenin güçlü olabilmesi için karada, denizde ve havada var olması gerekir. Bizim sadece hava savunma sistemleri değil, uzayla da bağımız bu şekilde oldu. Bütün emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun.
Bir de şöyle bir slogan vardı. Siz uzaya füze fırlattığınızda başörtüsüne mi takıldı denilirdi hocam. Ve işte o sözde yani
bu takım, takım anlayanlar için önemli simgesel özelliklerin olduğunda söyleyebiliriz bu mevcut gönderme şahsıyla ilgili.
Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Bu akşamlıkta Medeniyet Coğrafyamız programını noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.